Ayrım 4, Kuzgunlar ve Leşler 3. Cilt, Erol Toy, Sayfa 47. 5. Bölüm, 1. Kısım. Gökçe kardeşinin elinden tutarak tavlaya yöneldi. Badi badi yürümeye çalışan İnal ablasının yanınca seyirtiyordu. Birlikte tavla çitlerini açtılar. Atlar ayaklarının dibinde dolanan çocuklara aldırmadan sineklenmelerini sürdürdüler. Seyisbaşı Kara Topaç Bey çocuklarının çitten aşışına baktı ilkin, sonra seyislerin seyirtmesine komadan yanlarına ulaştı.
''Yine atlara dolanmaktasın Gökçe Bey içe'' dedi alaylı alaylı.
''Dolanmaktayım evet Topaç emmi, İnal az biraz at binmek dilemekte de.''
''İnal beyimiz at binmekte tez davranmaz mı Beyçe Hatun?''
''At binmenin tezi mi olur bire emmi? Oynamaktaydık, sıkıldık, sorduk kendisine, olurlandı. Öyle olmasa burada işimiz ne?''
Ananın haberi var mı buraya geldiğinden?
Anam koşunmakta, az biraz dolansak ne olur?
Hiçbir şey olmaz da yiğidimizi attan düşüren de bize söz gelir.
At binen düşmesin olmaz demez misin her zaman emmi? Madem düşecektir tez düşmeli ki bir dahi düşmemeyi bellesin.
Demekteyiz yeri geldiğinde Gökçe kız, demekteyiz ya. Binici pek küçümen olan da sözü bize gelir. Gel vazgel atlanmaktan. Bak al kız, kişneyip seni çağırlamakta. Var bir gönlünü hoş et, okşala sağrısını az biraz.
Ben al kıza binerim, iznin olursa bilmez misin? Onun gönlü yarışınca hoş olur.
Sana izin, biniciliğine sözümüz yok. Ne var ki inal yiğite izin veremeyiz. Verende sorumlu oluruz ki sonra tümümüze söz gelir.
Bak gördün mü dedi Gökçe elinden sıkı sıkı tuttuğu kardeşine. Senin at binmene emmimiz engel olmakta. Hadi var yanında oyalan, ben az biraz al kızla dolanayım.
İnal ablasının elini salıvermesine karşı diretti. Daha doğrusu düzgün konuşamadığından tepinip ağlamasıyla suratının ala kesip burnunda gök sümüğünün akması bir oldu. Kara Topaç çocuğun ağlaması karşısında neyleyeceğini şaşırdı ilkin, sonra kucakladı İnal'ı.
''Demek ki at binmeye kesin kararlıyız öyle mi İnal Bey?'' dedi. ''Madem öyle bilece binsek olur mu? Dizlerin sağrıya ellerin dizgine yetişinceye izin ver bize. Sonra dilemekteysen altına yürük atlar çekile ki hangisine atlanacağına sen de şaşırasın.''
Ağlamaktayken gülmeye duran İnal'ın değişimine şaştı Topaç, al kızı eğerledi. Üzengileri düğümleyip kısalttı, hemen ardından doru pişleri hazırladı, atlandılar. Göksun yaylağında bir yarış koptu. Göz açıp kapayıncaya obaları açtılar, yaylak yolundan koptular. Bin çiçeğin bin renkle dokuduğu yeşil bir halının üstünde uçarcasına otluğa yön tuttular. Yaylanın yeşiliyle yarışan pınarların mavilikleri yanı başlarından boran örneği aktı geçti. Toroslar yönünde bayır başına vardıklarında uzaklardan bir kervan göründü. İlkin Gökçe diz bastı, dizgin kıstı. Ardından kucağında İnal'la Topaç. Kervana baktılar uzun uzun. Gözlerinin keskinliğinden kuşku duydular. Uzayıp giden Katar'ın hiçbir yerinde develer görünmemekteydi. Bir ürkü geldi Gökçe'nin içine. Bakışlarında pek çok soruyu dönendirerek Kara Topaç'a baktı. Topaç gelenlerden bir şey çıkaramadığını belirtti omuz silkişleriyle. Ansız bir kararla üzengi basan Gökçe yokuş aşağı kaymaya başladı. Hemen ardınca yürüyen Topaç ve İnal dönemeci döndüklerinde yeniden durakladılar. Gelenlerin tümü atlıydı. Atlarının üstünde gövdelerinin ortasında parıldayan palalarıyla akıllarına ilk gelen baskına yürüdükleri oldu. Hemen dizgin kırıp dönmektelerken durakladı Topaç. Al kızın yelesini kavradı Gökçe'yi durdurmak amacıyla. Yeniden dikkatle baktı gelenlere.
''Başlarında alka evli tuğu var.'' dedi mırıltı halinde. Sonra birden canlılığını verdi. ''Bunlar derya leventleri ki boyumuzun yüzünü ak edip dönmekteler. Tez varıp karşılayalım. Kamber kocamız karşıya çıktığımızı bilen de sevinir.''
Göz alabildiğine at binmek en çok İnal'ı sevindirdi. Şimdi obalar yöresinde ter soğutan atlardan başkasına bindirilmemişti. Topaç'ın kucağında da olsa yarışan atın hızı sevinç kıkırtılarıyla tıslamasına neden oluyordu. Yeniden dizgin boşaltıp seyirtmeleri coşturdu onu. Yumuk elleriyle dizginlere sarıldı. Gerilen sırtı Topaç'ın yumuşak karnına gömüldü sanki. Kendini güvende duymanın coşkusuyla ayaklarıyla kaltak saçaklarına vurdu. Pişdar binicisinden başkasının devinimiyle huylandı. Topaç'ın usta diz basmalarıyla yeniden sakinleşip eşindi. Gökçe yan gözüyle Topaç'tan izin alınca yeniden yarışa durdular. Kamber yayla yönünden kopup gelen atlara baktı bildik bildik. Belleğinin derinlerinden bilincine sıçradı Alkız'ın yay gibi gerilip toprağa yatarcasına uzanmaları. Binicisini araştırdı belleğinde bulamadı. Ardından Piştar'la Topaç'ı tanıdı. Alkız'a binicilerin burunları önüne gelip duruverdiklerini sezdi İlkin. Sonra gördü Topaç'ın yanındakileri. Gökçe'yi bir bakışta bildi. Atından indi. Kucaklayıp bağrına bastı kızı. Gökçe kızımız, Gökçe ninemizden kalır olmasa gerek. At binişine bakanda oğlumuzun atalarımızla dolduğunu sanmaktayız. Seni birden bildik. Topaç yoldaşımızın kucağındaki yiğit bebek kim ola?
Karındaşım inaldır dedi Gökçe Topaç'a bırakmadan.
Topaç çoktan inmiş Kamber'in atının dizginine yapışarak inalı bir başına eğerde bırakmıştı. Kamber alıcı gözle süzdü inalı. Küçümendiğinden umulmaz bir diklikle eğerde duruyor, dizginle oynuyordu. Piştar binicisiz durmaya alışkın kıpırtısız beklemekte. Kara Topaç yedeklerine yükledikleri şişkin heybelerle duraksayan kervanı daha çok oyalamamak amacıyla yürümeye durdu. Kamber hemen dizginini kasıp, ''Atlan!'' diye buyurdu. ''İki yıldan artık uzağız obamıza, özlemimiz burnumuzda sızıdır. Gayrisine dayanağımız kalmadı. Tezden varalım ki kavuşalık canandarımıza.''
Topaç ikiletmeden atlandı. İnal eski güvenini duymanın kıvancıyla adeta yürüyen atın yavaşlığından sıkıldı. Sıkılır sıkılmaz da ayaklarını sallayarak koşturmaya devindi. Kamber koca oğlanın tez canlılığına baktı bir an. Sonra bir gözü Gökçe'nin üstüne Topaç'a buyurdu.
''Siz varıp haberleyin dilerseniz. Gökçe kız bize öncülük eder he mi?''
''Kocalara öncülük bize mi kalmış? Bilece olmayı bağışlarsanız ne isteriz?''
Topaç topuk basıp uçmaktayken Gökçe'nin sözleri Levent yiğibaşılarının kulaklarında çınlamaya dönüştü. Her biri ötekinin gözlerinde bir eski tanıdığı bulmanın kıvancıyla savaş anılarını unuttular bir an. Kendi çocukları da böyle büyüdü, böyle söz yetiştirir olduysa yılların özlemini bir anda gidermek mümkün olur umuduna sardılar. Neredeyse kundak bebesi bırakıp gittikleri Gökçe kız böyle serpilir, yanıt bulur hale geldiyse, oyun bebesi bıraktıkları, at binip yarak kullanmaya başlamışlardır ki, Türk benim bereketi ortaya çıka.
Özlemin abarttığı her şey gibi kendi obalarının içini de belleklerinin en coşkun renkleriyle bezeyerek ilerlediler. Dönemeçte yiten Topaç'ı daha oğula ulaştırmadan yaylağın başında kopan tozla irkildiler. Bir koca bulut yamaçtan üstlerine doğru sarkıp yetmekteydi. Gözleri yayla yolunda atlarının hızını biraz daha arttırarak buluta doğru seyirttiler. Kamber koca savaşlar sırasında yitenleri anımsadı birden. Aklından ad ad geçirmekteyken karşılayıcılar arasında yakınlarıyla yüz yüze gelmenin güçlüğünü düşündü.
Keşke dedi kendi kendine. Keşke haber salmayaydım da herkes gerçekle kendi obasında karşılaşsaydı.
Sonra Levent başı olarak tümüne hesap vermesi gerektiğinin bilincine vardı.
Heybe dolusu altın iyi hoş da diye mırıldandı. Ol varıp acıyı bildirmek olmasa.
Karşılayıcılar kervanın çevresinde oynaşmaya durdular. Yakınlarını sağ esen bulanlar boyunlarına sarılıp omuzlarını yepeşlerken yolladıklarının dönümsüzlüğünü anlayanlar küskün baktılar Kamber kocaya. Dönmeyenlerin sorumlusu oymuşçasına bakışlara durmaksızın büyüyen kamburuyla yanıt verdi Kamber. Sonunda yayla yolunun yokuşuna sığınmak isteğiyle Gökçe kızın atını okşadı.
''Biz varıp bey babana saygın duralım mı?'' diye sordu.
Gökçe'nin baş sallamasını neden sayarak da al kızın kıçını şaplaklarken üzengi bastı.
''Haydi öyleyse.''
Kervanın yöresinde oynaşanlar da küskün duranlar da Kamber kocanın seyirtip kaçmasını beklermişçesine canlandılar. Oynaşanlar daha bir yaklaştılar birbirlerine, küskünler daha bir umutsuz bakındılar. Sonra oynaşanların coşkusu küskünleri çemberledi. Yazgı birliğinin paylaşmaya hazır içtenliği kıvançla buluşturdu insanları. Gelebilenleri, gelmeyenlerin yakınları da kucaklayıp okşamaya durdu birden. Yolcularını görmeyecek olmanın bilinci sarılan kollarda, öpen dudaklarda ışıladı bir zaman.
Kimse kimseye bir şey anlatma gereği duymadan sarıla koklaşa yaylak yolunda ilerlediler.
Kamber koca yedeğini yetenlerde bırakmanın rahatlığıyla otağın önüne vardı. Topaç seyirtip atını soğuturken beyin yanına girdi. Kamber kocayı karşısında gören Bican hemen ayaklandı. Kollarını bütün genişliğiyle açarak ilkin kucakladı, sonra saygın bir sevecenlikle omuzlarından öptü. Boy kocalarının kendiliğinden çağrılanmışçasına toplanmasını beklediler bir an. Tümü postun çevresinde bağdaş kurup oturanda,
Uzun yoldan gelirsiniz dedi bey. Dinlenmek dileğindeyseniz yormayalım. Otağımıza kavuşmak, boynumuzla bilece olmak tüm yorgunlukları unutturduğundan bağışlarsanız yükümüzü indirmeyi kurarız diye yanıtladı gülerek Kamber. Siz bilirsiniz, sözcükleri birer buyruk gibi çınladı fısıldanmalarına karşın. Kamber bağdışını düzeltti. Sık sık haberlerimizi almış olmalısınız beyim. Yiğitlerimiz boyumuzun ününe yaraşır cenk eylediler. Ölenimiz adını lekelemeden şehit, kalanımız ününe ün katarak gazi oldu. Deriz ki alkı evli boyun bir kez daha sınavda başarıyla çıktı. Tanığımız Turgutça paşamızla Frank Amirali de la Grand Paşa'dır. Her biri alkışlamaktan geri durmadılar. Payımıza düşen 150 bin duka çapul yedekte sunulmayı beklemekte. Erlerimizin tutsak satışından paylarına düşen 20'şer 30'ar altın bu hesaba katılmamıştır. Buyruğunuz üzere biz Korsika adası ile çevre kıyılarını alıp Frank Bey'ini armağanladık. Onda durmadık sonra, yeterince çapul işledikten öte Trablus üstüne vardık. Pirlerimiz Hakan fermanıyla alındığında Turgutça Paşa'mızın Tunus Beylerbeyisi olacağını bildirdiklerinden yetmişken bunu da temizlemeyi adınıza yaraşır saydık. Celeste Kalesi muhkem bir yer olduğundan çok zorlandık beyim. Deriz ki bundan ötesinde çektiğimiz zahmetin sözünü etmek bile yersiz. Nice bir sarp yerdir anlatılamaz. Sonunda pirlerimizin kurduğu bir tuzak iş görüp kaleyi düşürdüğümüzde onca zamandır cenk eylemenin parasını topladık. 7000'den artık Müslümanı tutsak eyleyip onulmaz işe koşmuşlar. Hemen tümü ölüm anında yaşamaya kavuştular ki boyumuza salt bunların ettiği alkış yeterli. Yeterli ya, değer mi bilmemekteyiz. Turgutça Paşa'mızın pişman ağlayışlarına bizim de gözyaşlarımız katıldı dersek bilmeyiz durumu anlatmaya yeterli olur mu? Onca diretilmesine karşın eski dostları bir baronun hasta bekçiliğinden savuşup yeten pirlerimizin üçünü de Celeste pususunda yitirdik.
Ne dedi birden bey, üçünü de mi?
Yazık ki üçünü de diye hıçkırdı Kamber Koca. Bilmektesiniz birbirlerinden yaşamda kopmamışlar idi. Ölümde kopmalarının olasızlığı böylece ortaya çıktı. Yan yana düşmüşler idi. Bir aradım arayla. Turgut Paşa Karlıta öldürdü ölüleri için. Öyle dilemişler. Karada dahi ölür isek deryaya gömün buyurmuşlar. Bunca Türkmen neyse beyim bir bilge forsa var ki onun ağlayışları toprağı da deryayı da inletti. Meğer bu kavga bitende birlikte Pir Ata dergahına varmayı kararlaştırmışlar imiş. Don Pedro Bilge çok büyük bir hekim beyim. Denilmekte ki yeryüzünde bir eşi daha bulunmaz. Turgutça Paşa'dan dilemiş. Bizimle Bilece gelip ötesinde yardımınızla saylan abdalımıza varmak ister. Onların can bir yoldaşı olduğundan umar ki Pir Ata'nın eteğine yüz sürer. Horasan'a varana yardım sözü verdik adınıza. Bağışlanır umarız.
Bilge'ye yardım boyumuzun görevi kocam dedi bey. Gerekeni yapmışsınız. Bağış ne alkışımız Bilece'dir ki öteki boylardan önce kapmanın ustalığına şaştık.
Beyimizin saylan kocadan 50 olduğu bilinmekte ya efendim dedi Kamber. İlkin bizden diledi. Hemen olurlandık. Ne var ki Bijon baronunu ölümden çekip alan hekimi vermez ummaktaydık. Turgutça reisin eteğine varıp da dileğini der demez haberimiz var idi. Tuttuksa belki vazgeçiririz umudundan diye dile geldi koca reis baba. Meğer onlar bu dünyada tuz ekmeklerinin tükendiğini bilirmişler ki böyle bir dileği öne sürmekteymişler. Şimdi sorumluluklarının altına girmiş bulunmaktayız. Bir de sizinkine girip suçumuzu arttıramayız. Bağışıklık ücretiniz çoktan hazır. Daha ilk forsalık yılınızın yazında bizden almışlar idi. Deyende bir şaşırırsın Don Pedro, hiçbir zaman dememişler. Deneylerine zararı olur düşüncelerini karıştırır sanarak. Sanıları da doğru beyim. Bunu duyduğunda sangı bengi olduk ki bilgemiz dizüstü çöküp pir talibi örneği dövünmeye durdu. Bizi yetiştirmek amacıyla bunca iyilik edenler, düşüncelerimizin düzeni bozulmasın için direncimizi sürdürmeyi de ayarlamış he mi? Diyor başka söz etmiyordu. Sonunda Bilece gelmek diye karar verdi. Pek yaşlıca olduğundan dura dinlene geldik. Bilmekteydik ki bizim 2 gün gecikmemiz ona safa verecektir. Yüksünmedi. 8 at yükü tutan kitaplarını okuya okuya yürüdü. Onca yıl deryaya alışanın at yorgunluğuna dayanıksız kalacağını sanırdık. Yanılmışız. Pirlerimizin öğrencisi onlardan artık olmakta ki...
Bey Kamber Koca sözünü bitirinceye bekledi. Sonra yerinden doğruldu. Kocaları dikilir bırakarak otağdan uğrarken, "İzninizle," dedi, "biz varıp Bilge'yi karşılayalım. Kamber Kocamızın her türlü safayı sağladığından güvenliyiz. Varıp saygımızı bildirelim ki görevimiz yerine gelsin," dedikten sonra fırladı. Kocaların atlanmasına komadan terini soğutan Alkız'a atladı. Alkız binicisinin atlamasıyla yel örneği fırladı. Vardı kervanın başına, 30 adım kala atından atladı. O iner inmez bütün alka evli inasını da hürk diye yere bastı. Seyirtip atını tuttular beylerinin. Bican tanıdık yüzlerin üstünden sevgiyle kaydırdı gözlerini. Bilge'yi hemen buldu. Ağır ağır yaklaştı. Bu kargaşa arasında ne olup bittiğini anlayamadan elinde kitap kala kalan Pedro'nun atının dizginlerini tuttu. Ardı sıra yeten, önü sıra giden, karşılayan, ağırlayan herkesin Bican'ın önünde baş kırdığını görünce yüzüne al bastı. Solgun, sarıya dönük derisi alaz alaz ışıladı. Davranıp atından inmek isterken kitabı kaydı. Kitabı kaptı Bican, uzattı, sonra dizini tuttu yaşlı Bilge'nin. "Bize bu onuru bağışlayın Bilge Pedro," dedi. "Bağışlarsanız bilesiniz ki çopur buğa, körveli ve dahi çolak solu ustalarımızın ruhlarını hoşnut kılarsınız." Ustalarının adını duyan da afalladı Pedro. Birden yoldaşı olanlar da içinde bir koca yaylak insanının saygın kalışından ürperdi. Okumaktan ve güneşin bol ışığından kızarmış gözlerini çevresinde gezdirdi. İnsanı, hayvanı, dağı taşı saygın bir tapınmanın suskun tutkusunda görünce zıplayıp indi attan. "Ustalarım, ülkelerinde bilgiye gerektiğince saygı gösterilmediğinden söz ederlerdi zaman zaman. Ama herkesinde de ayırırlardı, Türkmen ayrıdır diye. Şimdi anlamaktayız beyim," dedi saygın eğilirken. "Türkmen onca bilgeyi nasıl yetiştirebilmekte şimdi kavramaktayız. Bir koca ulus başı yarı yolda bilisiz bir öğrenciyi böyle karıştırmaktaysa kim bilir gerçek bilgelerin görkemi, güveni ve dahi yaşamı nice güzel olur. Elbette bilgiye böyle önem verilen yerde topraktan bilgi fışkırır. Sizi geç tanıdığımızdan ötürü özürlüyüz. Ancak yiğitlerin tümü atlanıp dikilince neye uğradığımızı bilemedik. Bağışlayın, bizim doğup yaşadığımız yerlerde bilgi ölüme tutsak, bilen bildiğini bilmeyenden gizlemek zorunda. Sizde ise tersine, bilmeyen dahi bilmediğini apaçık söyleyebilmekte. Öyle olan da alışmamışlık yanılttı ve yanlışa koştuysa bizi suçsuzuz. Ustalarımız sizi anlattılar bize. İstanbul'da buluştuğumuzda biliniz, bilginiz ve dahi eşsizliğinizi belirttiler. Bilenin tanımı bize yeterlidir efendim. Onurlandırmanıza nice borçluyuz anlatamayız. Ulusumuz ve biz sizinle gönenmekten sevinçliyiz. Kamber Kocamız bildirdi ki tezden Horasan üstüne gitmeyi kurarmışsınız. Otağımızın şölenini bunca kısa kesmez bilecek almayı kabullenirseniz ustalarımızın bağışından aydınlanırız. Yok dileğiniz gitme üzerineyse buyruğunuza bütün boyumuzun hazır durduğunu bilesiniz. Buyurunuz efendim diyerek yaylak yolunu gösterdi. Boy gördüğü olayın etkisinde dondu. Bican yürüdü, Pedro yürüdü, atlar eşindi, çocuklar koşundu. Ama alka evli boyu, kocasıyla, genciyle olduğu yerde dimdik, karşılıklı saygının coşkusunda kala kaldı. Bey ile Bilge biraz ilerledikten sonra devindiler. Çözülen bir buzdağının selleşmesi örneği ağır ağır başlayan yürüyüş, kervanın ucuna değin kabararak coşmaya hazır ilerledi. Mihrimah oyma bronzdan altın kaplı serpme taş kakmalı kar yolasının üstünde pembe ipek geceliğinin içinde apak uzandı. Rüstem Bursa kadifesinden gecelik entarisiyle bir koca divan büyüklüğündeki odanın içinde dolanıyordu. Yumuşak meslerinin yün isfahan halılarında sessiz dolanmaları, sönük kandilin büyüttüğü gölgesiyle ürkünç bir dev gibi uzayıp kısalıyor karısının üstünde. Mihrimah uzun uzun baktı kocasına, yüzündeki özlem baktıkça gülümsemeye dönüştü. "Bilmektesin aslanım," dedi sonunda, "validemiz sultan bir kez söz verdi mi, onu gerçek saymak gerek. Ne demişti sefer dönüşü, unutmadın değil mi?" "Sultanım, sultanım efendim," diye sokuldu Rüstem. Kınalı sakalı devin gölgesinden çıktı, uzadı, Mihrimah'ın ak gerdanını kıdıkladı bir an. "Bilmekteyim, validemiz sultan efendimiz verdikleri sözü her zaman tutmuşlardır. Ancak bu kez kolay olmadığını birlikte gördük. Biliyorsunuz 2 yıldan artık Ahmet Paşa yerimizi gasp etmiş oturmakta. Biz devletin düzenini sarsmaya yönelmiş birinin katilliğini sağladıksa hizmetimiz hor görülmemeli."
Haşa, validemiz sultan öylesine borçludur ki anlata anlata bitirmemekteler. Takdir buyurursunuz, efendimizin sözleri sağlam olmaya koşulu, nice bir diretilse ve dahi işlense de azletmeyeceğine yemin verdiklerinden dönememekteler.
Dönmemeleri tabii sultanım, tahtta oturan güvenilmez olsun yaraşmaz ama bize reva mı? Bunca hizmetin karşılığı böyle mi olmalı? Sizin zevciniz bulunmasa yüzümüze bakılmayacak. Böyle olacağına boynumuz vurulsun yev.
Aman efendim tövbe deyin, siz olmayan da bizim halimiz nice olur. Siz ki devletimizin ve dahi ondan da önce validemiz sultanla bizim mutluluğumuzsunuz. Göz açıp gördüğümüz, gönül verip sevdiğimiz erimizsiniz. Sizin kılınıza hata geleceğine bin Ahmet Paşa feda olsun.
Hemen o kadarla bitmekte mi iş? Bayezid ağabeyimiz hak istemekteymiş. Cihangir kardeşlerimizin başına geleni bilmektesiniz. Mustafa'nın ölümü çocuğu helak etti. Afyon topağı yuttura yuttura onu da öldürdüler.
Ne talihsiz insanlarız ki bir karındaşımız zehirlenmekte, biri gözümüzün önünde delirip afyonla öldürülmekte. Bir başkası saltanat davasına kalkışmak düşüncesinde. Validemiz Sultan Hazretleri'yle sizin düşünceleriniz neredeyse düşe dönecek.
Yok, buna izin verilemez. Vermez bildiğimizce Hürrem Sultan. Vermeyeceğinin işaretleri de ayandır.
Birden durakladı Rüstem, dolanmaları dondu. Ağır ağır karısından yana döndü, yaklaştı, yeniden sokuldu. Elini uzattı, ak bedeni okşamaya durdu.
İşaretler mi buyurdunuz sultanım? Biz hiçbir şey görmemekteyiz. Bilmekteyiz ki uzlet köşesinde çürümeye terk eylendik. Efendimiz bizden yüz çevirdi. Çevirtmeyi başardılar. Neden derseniz, kaba Türkmen'in beyleri haber salmışlar. Buradaki Ahi Baba ile Bektaşi Şeyhi dahi efendimizin eteğine yüz sürüp Mustafa'nın baş kaldırmayı düşünmediğini ve dahi iftiraya kurban edildiğini söylerler imiş. Efendimiz Arnavut Ahmet Paşa'ya bunların doğruluk derecesini sorduğunda mırın kırın eder, bizi suçlayacak davranışlarda bulunur imiş. Bize gelen haberler de Valide Sultan Efendimizin görkemli gölgeleri olmasa çoktan başımızın alınacağını göstermekte.
İnanmayın aslanın, bizim zevcimiz oldukça başınız dokunulmazdır.
Cennet mekan, Pargalı İbrahim Paşa da öyle sanmaktaydı sultanım. Bilmektesiniz, bir gece başını alıverdiler.
Sizinki dokunulmaz bilin. Enişte başka, oğul yarısı damat başka. Efendimizin her bir şeyi gözden çıkarmış olması gerek ki size kötülük gelebilsin. Biz buna izin vermeyiz. Hoşnutluğumuz ve dahi mutluluğumuz sonsuzdur. Hem validemiz sultan buyurmaktalar ki az biraz daha sabırlı olmak gerek. Ebu Suud Efendi Hazretleri ile konuşmuşlar, önüne bir örnek atmışlar. Demişler ki kölelerimizden birine söz vermiş bulunduk. Ve dahi sözümüzü geri alamadığımızdan memnun olmadığımız halde yerinden edemiyoruz. Çaresiz kaldık, bir yol bulunur mu? Ebu Suud Efendi Hazretleri nice bir kitap karıştırdıktan sonra yer kişiye kaim ise kişiyi gideriniz sözünüzü de tutmuş, yeri de boşaltmış olursunuz buyurmuş. Tam önümüzde bir yol açılmışken siz umutsuzluğa kapılmaktasınız. Unutun aslanım, bilin ki Valide Sultan Efendimiz durmaksızın yol aramakta.
Efendim, sultanım diye karısının üstüne kapaklandı Rüstem. Validemiz Sultan Hazretlerinin kutlu ağızlarından mı duydunuz bunu? Sahi mi söylediler, yoksa amaçları bizi avutmak mı?
Mümkün mü aslanım, bizi avutmakla zaman yitirmek bir değil mi? Ya Tanrı korusun düşmanlarımız bu zamandan yararlanıp siz aslanıma bir iş eylerlerse? Avuntu nereye varır? Arnavut Ahmet Paşa yerinize oturduğuyla kalacak bilesiniz. Ve dahi yine bilesiniz ki düşündüklerimiz ancak siz aslanımın birinci vezirlik mührüyle donanmasıyla mümkün olur. Onun dışındaki bir çözüm hem yapılanları yarım hem de başta validemiz hepimizi güvenceden yoksun bırakır ki buna izin verilmez.
Oh, içimizi soğutur, sabrımızı yeniden kazandırırsınız. Valide Sultan Efendimizin kutlu ağızlarından güvence getirirsiniz diyerek ağır ağır karısını okşamaya başladı. Pembe ipeklinin içindeki ak beden okşandıkça kumaşın rengiyle donandı. Teninin alaz alazlığını sunan karısıyla tutuşunca iştahı arttı Rüstem'in. Sarıldı karısına. Bronz karyolanın oymalarıyla işlemeleri kandil ışığında oynaştı. Yün halılar ince bir diş gıcırtısını yuttular. Bu yoksul kul muştunuzu nasıl ödeyebilir ki?
Okşayışların hızında iyice mayşayan Mihrimah, teninde seyreyleyen alazın coşkusunda bacaklarını ayırırken, bizi mutlu kılarak diye yanıtladı Rüstem'e. Rüstem buyruğu bekliyormuşçasına karısının apış arasına sokuldu. Elleri bedeni alaz alaz yandığı halde beyninin derinlerinde düşüncelerini sürdürüyordu. Akılsız Arnavut, sen söz almakla mührü koynunda tutarım mı sanırsın? Gör bak bizde ne oyunlar var. Ölü tene birinci vezirlik mührü can katmaz ki. Azilsizlik sözü almakla kendi fermanını kendin imzaladın. Şimdi buna nice pişman olsan azdır. Rüstem'i yıllar bir kıyıya çekili verir mi sanmaktasın? Mümkün mü bu? Bir kez egemenliğin tadını alan ondan hürp diye vazgeçiversin olası mı? Değil paşam. Bilesin ki her türlü dolabı çevirmek üstümüze görev. Biz sana iyilik ettik, çekilirken önerdik. Oysa sen köhneliğinden utanmadan bize oyun etmeye sıvanırsınız öyle mi? Azilsizlik sözü de neyin nesi olmakta? Baktın asker yatıştı, tez varıp mührü vermek varken postunda rahat mı kalırsın sanırsın? Yok akılsızım, bileceksin ki Rüstem öyle bir adım gerilmekle duruvermez. Tezden daha güçlü atlamak amacıyla gerileriz biz. Ve dahi atladığımızda altında kalanın vay haline derken sürdüremediğini sezinledi. Bedenindeki dirilik, kalçalarındaki sertlik ve belleğinin derinlerindeki çoğalma isteği bir selin önüne katıp götürdü düşüncelerini. Her şeyi unuttu. Sıkılı dişleri gevşedi, sakallarının arasında hışırdayan karısının iniltilerini damaklarında emdi. Mihrimah'ın ince bir çığlığa dönüşen çalkalanmasının hızında eridi, karmaştı, çoğaldı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 62.